家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 21 Ağustos 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 8 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Sefa Aktan var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Telefon attığımızda konuğumuz gazeteci Çetiner Çetin olacak. Bir de haftayı tamamlarken bütün bir hafta boyu konuştuğumuz gelişmeleri değerlendireceğiz. Güvenlik ve strateji uzmanı Yusuf Alabar da telefon hattımızda konuğumuz olacak. Manşet turumuza Yeni Şafak Gazetesi ile başlıyoruz. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşeti Türkiye ve Dünya sürprizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü milletimize müjde vereceğim sözleri Türkiye'nin iki gündür konuştuğu tek konu oldu. Dünya basını da Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Vatandaşlar müjdenin ne olacağıyla ilgili tahminlerde bulunurken büyük doğal gaz rezervi bulundu yorumları yapıldı. Türkiye'yi ekonomik olarak sıçratacağı belirtilen müjde bugün saat 15'te İstanbul'da açıklanıyor. Karadeniz karış karış taranıyor başlığı var. Türkiye denizde arama çalışmalarına 1970'te başlasa da asıl önemli adımlar 2004'ten sonra geldi demiş Yeni Şafak gazetesi. Düzce'de Akçakoca açıklarında yapılan sondaj çalışmalarında doğal gaz bulunan kuyu sayısı 24'e kadar çıktı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 2004-2019 yılları arasında Karadeniz'de toplam 142 bin kilometre iki boyutlu sismik ve 37.610 kilometre kare üç boyutlu sismik veri topladı. 6 derin deniz ve 10 sığ deniz arama kuyusu kazıldı diyor Yeni Şafak gazetesi ve Tuna 1'de ilk sondaj 20 Temmuz'da başlığı var. Fatih sondaj gemisi Karadeniz Ereğlisi'nde Tuna 1 sahasında 20 Temmuz itibariyle ilk sondaja başladı. Sismik araştırmalarda Tuna blokunun zengin petrol gaz rezervine sahip olduğuna dair güçlü bulgulara rastlanmıştı. Yavuz da Doğu Akdeniz'de Selçuklu 1'de iki kez uzattığı çalışmalarını 2-6 aydır sürdürüyor. Erdoğan'ın bugünkü müjdesi enerji olmasa bile yakınlarda bir enerji müjdesi bekleniyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Türkiye'nin doğal gaz faturasından da bahsediyor Yeni Şafak. Doğal gaz faturamız 13 milyar dolar diyor. Türkiye doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 40-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınını dışarıdan alan Türkiye'nin gaz açığı yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor demiş gazete. Spekülasyonlara kulak asmayın haberin başlığı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü müjdesiyle ilgili yapılan spekülasyonlara kulak asılmamasını istedi. Altun, hep birlikte heyecan içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı konuşmayı bekliyoruz dedi. Milliyet gazetesinde sıra. Milliyet gazetesinin manşeti dört bir yandan enerji avı. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefleyen Türkiye, Karadeniz, Akdeniz ve karada arama faaliyetlerine hız verdi. Türkiye, hali hazırda birden çok bölgede petrol ve doğalgaz arama faaliyeti yürütüyor. Karadeniz Ereğli yakınlarındaki Tuna 1 lokasyonunda Fatih sondaj gemisi arama faaliyetlerini sürdürüyor. Kırklareli'ne bağlı Kıyıköy açıkları da doğalgaz arama faaliyetlerinin devam ettiği bir diğer bölge. Doğu Akdeniz'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiği yetkiyle Kıbrıs açıklarında arama faaliyetlerine devam eden Türkiye, Navtex ilanıyla da Yunanistan'a karşı denizde egemenlik haklarını savunuyor. Bu kapsamda uluslararası hukuka uygun olarak Türk kıta sahanlığında sismik çalışmalar yürütülüyor demiş Milliyet gazetesi. Denizde petrol üretimi kapsamında son dönemde Alanya 1, Finike 1, Karpaz 1 gibi sığ deniz kuyuları devreye alınırken karada petrol üretiminde öne çıkan bölgeler Şırnak, Batman, Nusaybin, Bismil, Adıyaman ve Diyarbakır demiş gazete. Ekonomiden haberler var. Merkez pas geçti, tedbire devam dedi diyor Milliyet gazetesi. Merkez Bankası politika faizinin %8.25'te sabit tutulmasına karar verdi. Likidite tedbirleri ise sürecek. Para politikası kurulu, reel kur düzeyinin önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini desteklemesini bekliyor demiş gazete. Haliç ne hale geldi? Bir başka haberin başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine yüklenerek seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı dedi partisinin belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de koronavirüs salgını ile ilgili bir haber var Milliyet gazetesinde. Koronavirüsü gençler yayıyor demiş gazete. Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22.6 milyonu geçti. Virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı da 800 bine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın yayılmasında gençlerin rol oynadığı uyarısı yaptı. Almanya 24 saatte 1707, İspanya 3715 yeni vaka tespit etti diyor gazete ve başkanları korona vurdu haberi var. Konya Çumra Belediye Başkanı Halif Oflaz, önceki gün COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, Ağustos başından bu yana koronaya yakalandığını açıklayan başkan sayısı onu aştı. Korona sınavından geçen belediye başkan sayısı da toplamda 20'ye ulaştı demiş Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet gazetesinin manşeti ikinci dilimiz Türkçe oldu. İstanbul'u ziyaret eden Somali Maliye Bakanı Bey'le ikili ilişkiler ve Türkiye'de eğitim gören Somalili öğrenciler sayesinde Türkçenin ülkede güçlü bir dil haline geldiğini söyledi. İnanıyorum ki yakın zamanda Türkçe ikinci dilimiz olacak. Sanırım en fazla Somalili öğrencinin okuduğu ülke Türkiye. Yakın zamanda akıcı bir şekilde Türkçe konuşan bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerini göreceğiz. Öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde hükümet okullarında Türkçe öğretilmesini sağlayabilir. 2011 yılında dönemin başbakanı Erdoğan'ın ziyareti Somali'nin uluslararası konumunu değiştirdi. Bu Somali için kapıları açtı. Erdoğan o dönemde hem iş adamlarına Somali'ye yardım talimatı verdi hem de hükümet olarak yardım etti. Bu uluslararası toplumun Somali konusunda dikkat etmeye başlamasına neden oldu diyor Hürriyet gazetesi manşet haberi. Bir de eğitimden bir haber var Hürriyet gazetesinde. Okulum temizle yüz yüze eğitim. Okulların yüz yüze eğitime geçmeden önce Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartları yerine getirip okulum temiz sertifikasını almaları gerekiyor. Sertifikayı alan İstanbul Kağıthane Anadolu Lisesi'nde sınıflar 12 kişilik, sıralar sosyal mesafeye uygun demiş Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinde sıra. Sabah gazetesinin manşeti yaz Ege'lere hayat öpücüğü. Başkan Erdoğan devreye girdi. 2,5 milyon liralık ilaç devlet ödemesine alındı. Ölümle pençeleşen SMA hastası bini aşkın çocuk için umut oldu diyor Sabah gazetesi haberinde. Aileler rahat bir nefes aldı demiş ve SMA hastası çocukları olan ailelerinde görüşlerine yer vermiş gazete haberinde. Ölüme götüren hastalık diyor haberin devamında. Spinal musküler atrofi olarak adlandırılan SMA, kas kaybı ve zayıflığa neden olan bir hastalık. SMA'nın tedavisinde yılda 4 doz kullanılan ilaç için toplam 2,5 milyon lira ödeniyor. Son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nden de bir haber aktararak manşet turumuzu tamamlayalım. Büyük müjdeyi bugün duyuracak diyor Akşam Gazetesi. Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağını duyurduğu müjde gündemin birinci sırasına oturdu. Haber ajansları Türkiye'nin enerji alanında büyük bir rezerv bulduğunu yazdı. İletişim Başkanı Altun, spekülasyonlara kulak asmayın uyarısı yaptı. Reuters ise bir Türk yetkiliye dayanarak Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğalgaz kaynağı bulunduğunu servis etti diyor Akşam Gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabirimiz Cuma Yavuz hattımızda bizi bekliyor. Cuma Yavuz günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, tabii bugün gündemin şüphesiz en önemli başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği o müjde. Saatler 15 gösterdiğinde İstanbul'da o açıklamayı resmen yapmış olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii son günlerde en çok konuşulan gündemdeki başlık oldu. İşte gözlerde bu açıklamada olacak. Ankara'daki yansımaları da, gelen tepkileri de hem siyasilerden hem değişik platformlardan hem de vatandaşların buna ilişkin tepkileri, yorumlarıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Gelişmeleri takip ediyor olacağız. Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da müjdeyi Cuma günü vereceğini söylemişti. İşte o açıklama saatler 15'i gösterdiğinde İstanbul'da yapılmış olacak. Bununla ilişkin tüm yansımaları, tüm tepkileri takip ediyor olacağız. Bugün CHP sözcüsü Tayyip Öztürk'te bir açıklama yapacak. Bunu yine takip ettiğimiz başlıklar arasında. Türkiye'de afet risklerinin azaltılması platformu da yine ilk kez toplanıyor. Bunu takip ediyor olacağız. Gözler tabii bir taraftan Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde. Yunan savaş gemisinin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e saldırı girişimi sonrasında Doğu Akdeniz'de gerginlik iyice tırmandı. Oruç Reis gemisi ilk etapta 23 Ağustos'a kadar çalışmalarını sürdürecek, gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bir taraftan terörle mücadele, güvenlikle ilgili, savunmayla ilgili başlıklarımız da var. Akıncı Üssü davası yine sivil sanık savunmalarını yapıyor. Sivil sanıklar savunmalarını yapıyor. FETÖ davalarını takip ediyor olacağız. Yine eğitim önemli başlıklardan birisi. Gözler artık yeni eğitim öğretim yılında koronavirüs salgınıyla mücadele edilirken nasıl olacak bu süreç, nasıl işleyecek? Uzaktan eğitim sürecinde çocukların omurga sağlığı için neler yapılmalı, sağlıkları ile ilgili haberlerimiz var. İkinci nakil başvuruları da yine LGS kapsamında başlıyor diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.
Cuma Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de programımızın bu bölümünde hem gündemi hem haftayı değerlendireceğiz. Güvenlik ve strateji uzmanı Yusuf Alabar da telefon attığımızda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Evet, telefon hattımızda gazeteci Çetin Er Çetin var. Ona merhaba diyoruz. Çetin Er Çetin, merhaba.
Merhaba Arzu.
Evet, telefon hattımızda bir karışıklık oldu. Onun için isimler de karıştı. Size tekrar günaydın diyelim. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirelim. Aslında hem haftanın gündemi hem de bugünün gündemi ortak diyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce bugün için bir müjde vereceğini açıkladı Türkiye'ye. Ve iki gündür Türkiye bu müjdenin ne olabileceğini konuşuyor. Bugün saat 15'te İstanbul'da Dolmabahçe'den millete seslenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siz neler söylersiniz? Ne olabilir size göre bu müjde?
Öncelikle tabii çok farklı tanımlamalar, çok farklı yorumlar yapıldı. Ve bu yorumlar böyle hani her biri kendi içinde örneğin aşı tartışması yapıldı. Dün itibariyle o da gündeme geldi. Bir taraftan da petrol mü doğalgaz mı tartışması yapıldı. İşin açıkçası ben enerji olacağı yönündeki ağırlıklı düşüncemi ifade edeyim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok uzun zamandır enerji ile ilgili konularda yaptığı her konuşmada mutlak suretle vurgu yapıyordu. Nitekim yaklaşık 2,5-3 ay önce yine bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada enerji konusunda çok yakın olduklarını ve bu arama tarama faaliyetleri çerçevesinde bir sonuç alınmasının çok yüksek bir ihtimal olduğuna vurgu yapmıştı. Şimdi tabii geçmiş bir kaç gün önce böyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Yaklaşık 15 gün önce Zonguldak Ereğli yakınlarında bir süpersonik patlama olmuştu. Gerçi hani ulusal medyada çok gündeme gelmedi ama yerel medyada bu çok konuşuldu. Acaba neden oldu diye. Daha sonra bugün mesela ben dün bir baktım, bugün de biraz sabah kalkarken hani o süpersonik patlamanın neden olabileceğine dair biraz kendi kafamda yorum yapmaya çalıştım. Evet. Ve oradaki bir yerel gazeteci arkadaşımla konuşurken Tuna bir arama noktasında çok ciddi anlamda bir rezervin olduğunu, tabii yereldeki insanların aslında bu tip bilgilere ulaşması çok daha kolay oluyor ama tabii 800 milyar metreküplük bir doğal gaza ulaşıldığını ifade etmişti. Bu da zaten dün itibariyle bizim de gündemimizde. Tabii bu çok ciddi bir rakam. Yani Türkiye daha önce 7 ayrı noktada doğalgaz arama faaliyetlerinde bulundu. Bu Türkiye'nin sınırları içerisindeki genel itibariyle kara parçası üzerinde yapılan aramalardı. Fakat istenilen sonuçlar elde edilemedi. Yani keşfedilmiş rezervlerin çok düşük olması maliyetler açısından ciddi bir sorun oluşturacaktı ve dolayısıyla arama faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi tabii Karadeniz'de bir taraftan Akdeniz'de arama faaliyetleri devam ediyor. Bunlar tabii Türkiye için belki de bir 20 yıl öncesinde düşünüldüğünde bir hayaldi ama bugün artık kendi teknik donanımı ve imkanıyla bu tip arama faaliyetlerini sürdürebilen bir ülke konumuna geldi. Dolayısıyla bu arada şunu da altını çizmek istiyorum. Bu arama tarama faaliyetleri için yabancı menşeili ki genel itibariyle Norveç ve Rus şirketleri bu işi çok ciddi anlamda yaparlar. Eğer bu firmalardan gemi ve buna benzer teknik imkan kiralamaya kalktığınız zaman çok ciddi maliyetlerle karşılaşıyorsunuz. Türkiye tabii bu maliyetleri şimdi normal düzeye indirmiş durumda. Yani normalden kastım daha önce tamamını kiralama yöntemiyle bunu yapıyordu. Bugün artık sadece %40'ı kiralama, %60'ı ise Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yapılan arama tarama faaliyetleri. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Tabii şimdi geldiğimiz nokta bugün bu müjdenin açıklanması önemli ama şunu hemen belirteyim. 800 milyar metreküp tamamı bir seferde çıkarılabilecek durumda değil. Ortalama yıllık 6 milyar metreküp gibi bir kullanım ancak mümkün bulunan. Tabii bu da bize aslında şöyle bir rahatlık veriyor. Muhtemeldir ki o sondajın yapıldığı benzer noktalarda da yine doğalgaz arama tarama faaliyetleri sonucunda yine rezervler bulunabilir. Nitekim Karadeniz'in bu konuda zengin olduğunu biliyoruz. Ve bu da tabii Türkiye'nin bu konuda dışa bağımlılığını bir nebze olsa azaltacaktır. Çünkü bizim yıllık çok büyük bir bütçemizin, yani bu böyle hani küçümsenmeyecek kadar çok ciddi büyük bir rakamı Rusya ve İran'a, Azerbaycan'a doğalgaz ısınma faaliyetleri adı altında ödediğimiz paralar. Yani düşünün, Rusya ile yıllık 30 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz varsa bunun en az 28 milyar doları doğalgaz ödemeleri. Nitekim İran'la 8 milyar dolara yakın bir doğalgaz ödemesi yapıyoruz. Bu da çok ciddi bir rakam. Tabii bunu düşünmek gerekiyor. Türkiye Rusya'dan aldığı doğalgazı tabii yine Avrupa'ya satmaya devam edecek. Daha doğrusu en azından planlama bu yönde. Çünkü TANAP projesinin hayata geçirilmesi, İran gazının getirilmesi, işte bir taraftan da Rusya'da Mavi Akım projesinin tamamlanması. Bunların temel mantığı bu gaz trafiğinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi. Dolayısıyla bu projeler yine devam edecek. Çünkü keşfedilen rezervler, Karadeniz'deki imkanlar Türkiye'nin kendi iç piyasasına dönük bir arama faaliyeti. Dolayısıyla bu konuda hani işte biz bulduk, Rusya'dan ve Azerbaycan'dan artık almayacağız gibi bir düşünce oluşmasın. Bizim buradaki temel hedefimiz Avrupa'nın da ihtiyacını karşılayacak bir noktaya gelmek ve o enerji trafiğinin başında olmak, o kontrolün sağlanması önemli. Çünkü gelecek yüzyıl artık enerji politikalarının dış politikada en baskın argüman haline dönüşeceği bir dönem olacak ki zaten bunu yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz. O yüzden bugün açıklanacak olan müjde gerçekten hepimizi heyecanla beklediği bir durum ve saat 15'te hepimiz göreceğiz. Ama benim beklentim, bir kez daha söylüyorum, doğalgaz rezervlerinin açıklanması olacak.
Evet, şimdi tabii müjde vereceğini açıkladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili pek çok program yapıldı, tartışmalar yapıldı. Deniliyor ki eksen değiştirecek bir gelişme olacak. Şimdi ekonomik boyutu tabii ki çok önemli. Çünkü hem Türkiye'nin bir doğalgaz ithalatı var. Bununla ilgili ekonomik gelişme olacak. Siz biraz önce altını çizdiniz. Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacını da karşılayabilecek belki önümüzdeki süreçte. Ama eksen değiştirecek gelişme dediğimizde önümüzdeki süreci bugün verilecek müjde sonuçlarıyla nasıl yansır?
Öncelikle bir düzeltme yapayım. Bugün bulunduğu ifade edilecek olan rezervler Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılayacak noktada değil. Hatta Türkiye'nin de tek başına ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değil ama sonuç itibariyle yıllık 8 milyar metreküplük bir ihtiyacımızı karşılayacak. Yani evet. 800 milyar metreküplük bir rezervden bahsediyoruz. Yani dev bir hazine. Bunun zaten teknik olarak çıkarabileceğiniz oranları var. Yani tahmini 6 milyar 7 milyar metreküplük bir bölümünü çıkarabileceğiz. Bu da bize şöyle bir artı sağlıyor. Yani yıllık en az 5 milyar dolar gibi bir tasarruf. Yani tasarruftan kastım da Rusya'ya, İran'a ya da Azerbaycan'a ödeyeceğimiz rakamdan 5 milyar dolar gibi bir rahatlama. Ki şöyle düşünün, 5 milyar dolar ekonomi açısından baktığınız zaman çok ciddi bir destek sağlayacaktır. Ama burada tabii eksen değiştirecek iki temel nokta var. Pergelin birinci ayağı aynı koordinatlar üzerinde farklı noktalarda yeni rezervlerin keşfedilme ortalaması ve oranı çok yüksek. Çünkü dünyada genel itibariyle bu tip arama tarama faaliyetleri belli bir koordinat üzerinde başladığı andan itibaren artık onun birbiri ardına devamının gelebileceği yöndeki ihtimaller kuvvetlidir. Bunu işte Katar yaşadı, bunu Suudi Arabistan, İran yaşadı. Ama tabii biz bu ihtimalin güçlü olduğunu bildiğimiz için 800 milyar metreküplük yeni rezervlerin bulunabileceği ihtimalini de güçlü tutuyoruz. Dolayısıyla bu ihtimalin yani bugün ilan edilecek zaten bulunmuş ama yenilerinin bulunma ihtimali çok yüksek olacağı için bu bizi rahatlatacak. Yani ne kadar çok o bölgede rezerv ortaya çıkarsa bu da Türkiye ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ama Avrupa'nın enerji trafiğinin başında olmak başka bir şey. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri şu anda tamamı ısınma ihtiyacını doğalgaz üzerinden karşılıyor. Ve bugüne kadar bu doğalgaz ihtiyacı Ukrayna üzerinden karşılanıyordu. Ve Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan sorunlar ve diğer taraftan Amerika'nın Ukrayna'daki pozisyonu ve Rusya'nın artık Ukrayna'yı bir belirli partner olmaktan çıkarmış olması ve Türkiye üzerinden dünya pazarlarına açılma isteği, arzusu ve Rusya'nın Türkiye ile Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'deki işbirliği süreçleri artık Türkiye'yi Rusya'nın enerji potansiyelini de dünya pazarlama noktasına getirmiştir. Dolayısıyla Rusya'dan gelecek olan doğalgaz, daha doğrusu Mavi Akım projesiyle elde edilecek enerji Tabii Türkiye'nin içerisinde kullanılıyor ama büyük bir kısmı da zaten temel amaç Avrupa'ya pazarlanması yönünde. Bu da Türkiye'nin elini kolaylaştıracak bir şey. Burada önemli olan nokta bizim her şeyden önce enerji bağımlılığımızı bir ölçüde olsa azaltacaktır. Nitekim bahsedilen enerji kaynağının, keşfedilmiş enerji kaynağının Türk iç piyasasına sürülmesi durumunda %12'lik bir avantaj sağlayacak bu bize ve devamı da gelirse zaten bu bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Şimdi tabii tablo bu ama şimdi bir de demin senin de ifade ettiğin gibi eksen değişimi. Eksen değişimi artık Avrupa bir enerji ihtiyacı duyan ülke, ülkeler topluluğu daha doğrusu. Ve dolayısıyla bu enerji açığını kapatabilmesi, bu enerji ihtiyacını kapatabilmesi için doğrudan Ukrayna üzerindeki hatları kullanamadığı için Rusya ile pazarlıklarını artık Türkiye üzerine yapacak. Çünkü Türkiye'nin çok uzun yıllardır bir projeksiyon olarak ortaya koymuş olduğu Azeri gazı, Rus gazı ve İran gazı, ki şu an İran noktasında Amerika'nın dün Birleşmiş Milletler'den aldığı yeni yaptırım kararları var. Ama Türkiye bu konuda bir şer koymuş. Çünkü Türkiye bu konuda İran'dan doğal gaz alma ihtiyacının bir mecburiyet olduğunu ifade ettiği için bu ithalat devam ediyor ama bunu en aza indirecektir. Bu da Türkiye aslında yeni bulunan rezervle beraber İran'a bağımlılıktan da kurtulacaktır. Çünkü eğer enerjiniz dışa bağımlıysa maalesef dış politikada ve bazı dış meselelerde refleksleriniz de zayıflıyor. Çünkü karşı tarafın elinde kartlar var ve o kartlardan biri de doğal gaz olabiliyor. Nitekim bizim Suriye İç Savaşı'nda tartıştığımız konulardan biri de Rusya enerjiyi keserse ne yaparız?
Evet.
İşte bu mevzu artık büyük ölçüde bir şekilde bertaraf edebiliyorsunuz ama tabii dış politikanın artık dünyada tartışılmaz olarak, yani bugün Amerikan dış politikasının temeli Chevron'la ExxonMobil gibi iki petrol devinin elinde. Diğer taraftan Katar gibi bir devlet kendi doğalgaz enerji kaynaklarının dışında Katar Oil üzerinden dünyanın birçok ülkesinde çıkardığı doğalgazla dış politikasını devam ettiriyor. Ve doğalgaz artık petrolden daha önemli bir duruma geliyor ki bu da sizi söz sahibi yapabilecek ve dünyada konuşabilecek, tartışabilecek, enerji konusunda düşüncelerini, görüşlerini ifade edecek bir noktaya getirecek.
Evet.
Ekonomik olarak güçlü olduğunuz zaman arzu zaten beraberinde dış politikada da iç politikada da bir rahatlama getiriyor. Şimdi artık hepimizin gözü tabii açıklanacak
evet.
Rakamlarda ama bir kez daha altını çiziyorum, devamının gelmesi gerekiyor. Bu bizi rahatlatacak olan asıl bu olacak.
Peki bakalım bugün saat 15'te nasıl bir açıklama yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bütün Türkiye nefesini tutmuş bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz, teşekkür ederiz. Gazeteci Çetin Erçetin konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde hem bugünü hem haftayı değerlendireceğiz. Güvenlik ve strateji uzmanı Yusuf Alabar'da telefon attığımızda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
İyi yayınlar diliyorum Arif Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. İşte biraz önce gazeteci Çetin Erçetin'le de konuştuk, sohbet ettik. Bugün saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ne müjde verecek, ne açıklayacak? Bütün Türkiye onu bekliyor. Enerji kaynaklarıyla ilgili bir müjde olduğu tahmininde bulunuyor. Herkes, hem Çetin Erçetin hem otoriteler, gazeteler, gazete manşetleri. Bu önemli bir gündem maddesi. Bir yandan Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler var. Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın dahil olduğu bir gerilim var. Geçtiğimiz günlerde 19 Ağustos'ta Avrupa Birliği Konseyi'nin de video konferans toplantısı sonucu yapılan açıklamalar var. Bugünün gündemini nasıl değerlendirirsiniz?
Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği müjdeli haberin Türkiye açısından bir eksen değişikliğine yol açacak gibi iddialı bir açıklama olması herkesin tahminlerini büyük ihtimalle Türkiye'nin enerji bağımlılığını sona erdirip cari açığını sonlandıracak, ekonomik anlamda manipüle edilen bir ülke olma noktasından hızlı bir şekilde uzaklaştıracak bir husus olduğuna yönelik olarak konsensus sağlandı. O da şu ki Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde bir takım hidrokarbon yataklarını bulduğu ve bunun önemli miktarda bir rezerv ihtiva ettiği noktasında bir konsensus var. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama en doğrusu bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyduğumuzda göreceğiz açıklamanın ne olduğunu.
Evet, evet. Peki ya Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler? Biraz önce de altını çizdiğimiz gibi Avrupa Birliği Konseyi'nin 19 Ağustos'ta bir toplantısı oldu video konferans yöntemiyle. Sonrasında açıklamalar geldi. Tüm seçeneklerin masada olduğu yolunda açıklamalar yapıldı. Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırdığı haberleri gazetelerde, haber bültenlerinde değerlendiriliyor, konuşuluyor. Doğu Akdeniz'deki son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Doğrusunu söylemek gerekirse Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada tüm seçeneklerin masada olduğu açıklaması Türkiye açısından tarihsel perspektifte bakıldığında çok sürpriz değil. Yani biz Yunanistan'ın 1820'li yıllardan 2020 yılına kadar geçen 200 yıllık safahatında Rusya, İngiltere ve Fransa üçlüsüne dayanarak da maksimalist siyasetini sürekli sahaya sürdüğünü, 1829'daki Mora Yarımadası'ndaki bağımsızlığını kazanmasından 1897 Türk-Yunan Harbi'ne, oradan 1912 yılındaki Balkan Harbi'ne, İstiklal Harbi'ne kadar geçen periyotta hep birlikte yaşadık, gördük. Aradaki fark şu yalnız, bir tanesinde yıkılmak üzere olan bir imparatorlukta şansını maksimalist bir siyaset ortaya koyarak geliştiren bir ülke ve diğer tarafta da ayakta kalma mücadelesi veren bir ülke. Sanırım şimdi şartlar Yunanistan açısından iktisaden ayakta kalma, askeri anlamda ayakta kalma, demografi anlamında nüfusu azalan bir ülke noktası olma noktasında ayakta kalma, Avrupa'nın kamu borcu en yüksek olan bir ülke olma açısından ayakta kalma mücadelesi veren bir ülkeyken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından istidada eğilime bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iktisaden, demografi anlamında, nüfus anlamında, savunma sanayi anlamında, etrafına ortaya koymuş olduğu siyasetteki özgünlük anlamında da eğiliminin yukarıya doğru olduğu bir döneme tekabül ediyor. Dolayısıyla geçtiğimiz 100 yıl içerisinde yaşananlar ile son 50 yılda Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta mukayese edildiğinde bütün seçenekler masada olsa da olmasa da karşılarında kendi hak ve hukukunu hiçbir şekilde Yunanistan'a vermeme noktasında bir siyaset ortaya koyan Türkiye var. Yani konuyu bu şekilde toparlayabilirim. Eğer Avrupa Birliği bütün seçenekler masadadan kastı askeri anlamda da Türkiye'ye yönelik olarak bir birliktelik içine gireceklerse Türkiye bu konuda da ilk defa karşı karşıya kalmıyor. Birçok noktada kendi hak ve hukukunu 1071 yılından bu yana bu coğrafyada birilerine rağmen savundu, savunmaya devam edecek. Dolayısıyla bu bizim açımızdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Eğer Yunanistan için Kaş'ın sadece 2 mil ötesindeki Meis Adası'nda canını feda edip Yunanistan yanında bir vaziyet almaya hazırlarsa tabii ki bu onların tercihi. Lakin biz kara sınırlarımızın hemen 2 kilometre dibinde özgürlüğümüze, egemenliğimize yönelik olarak bir harekat yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu analiz yapılırken de bu şekilde düşünülüyor olmalı ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesinde kendine yer bulan bizim ödediğimiz bedeli onlar da ödemeye hazırlarsa buyurun yollara açık olsun şeklinde bir ifadesi vardı. Ben bunun da direkt bu analiz çerçevesinde düşünülmesinden kaynaklanan bir cümle olduğunu düşünüyorum.
Evet. Şimdi geçen hafta konuşulan en önemli konulardan biri de Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Joe Biden'ın tepki çeken açıklamaları oldu. Bu önümüzdeki süreçte Türkiye-Amerika ilişkilerinin geleceğini nasıl etkiler size göre?
Şimdi bu konuyla ilgili çok naif yorum yapanlar işte Amerika'nın kendisine ait bir siyaseti vardır. Bunda hiçbir değişiklik olmaz. Biden bunu söylüyor ama iktidara geldiğinde hakikati ve gerçekleri görür, ona göre pozisyon alır diyorlar. Buna ben asla katılmıyorum. Çünkü Türkiye'de 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar eliyle kalkışmayı organize edenlerin, planlayanların Obama yönetimi olduğunu, Biden'ın da bu yönetimin başkan yardımcısı olduğunu, hatta o gece Beyaz Saray'da oluşturulmuş olunan kriz masasının başında da Biden'ın olduğu, buna rağmen bunu bir bilgisayar oyunu zannettiğini iddia eden, insan aklıyla alay edercesine bir şeyler söylediğine hep birlikte şahitlik ettik. Bakın Amerika'daki derin devlet dedikleri, Amerikalıların da itiraf ettiği establishment ile ilişkisi Trump'ın birbiriyle çakışan bir siyaset içeriyordu. Ve Türkiye'ye yönelik olarak kapsa yaptırımları dahil olmak üzere bir yaptırıp uygulanmaması noktasında Sayın Cumhurbaşkanı ile girmiş olduğu ikili ilişkilerde bu kendisine çok net bir alan buldu. Ve Türkiye'nin lehine bir pozisyona Amerika Birleşik Devletleri'nin evrilmesine sebebiyet verdi. Ama aynı hususu derin devlet ile yeknesak aynı yönde bir siyaset izleyeceği kesin olan Demokrat Parti'nin adayı Türkiye'deki darbe planlamasının organizatörlerinden Joe Biden iktidara geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ilişki Biden'ın Türkiye'deki muhalif unsurlar kim ise onlarla gerçekleştirebileceği siyasete alan açma noktasında bir takım hamlelerine şahitlik ederse Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri korkarım ki kopma noktasına gelebilir. Dolayısıyla Biden Türkiye içerisinde devşirici dostlarıyla Türkiye'deki demokrasiyi rayından çıkartma yönünde bir planı varsa bunu bir kere değil bin kere daha düşünmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer darbeyle ele geçiremiyorsanız bu noktada dostluğunu kaybettiğinizde Orta Doğu'da çok önemli şeyleri size kaybettirebilecek jeostratejik öneme sahip olan bir ülke. Bir de bunu ekonomik ve iktisadi anlamda işte bugün açıklanacak müjde gibi doğal gaz kaynaklarıyla falan sahaya sürebildiğinde olayın boyutunun çok daha farklı noktalara taşınabileceğini Joe Biden'a birilerinin anlatması lazım eğer bu yaşında anlayabilirse.
Evet. Peki bu konuda sanıyorum tartışmalar, değerlendirmeler devam edecek. Biz de takip edeceğiz. Evet. Türkiye-Rusya ilişkileri de önemli. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesi var. Bölgedeki gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi. Nasıl değerlendireceksiniz bu görüşmeyi?
Yani Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasında iki liderin kendi arasındaki ilişkiye dayanan zaman zaman krizlerin çözümünde önemli noktalara imza atan zaman zaman da fırsatların ortaya konulmasında önemli noktalara imza atan bir davranış içerisindeler. Yani İdlib'de ve Suriye özelinde genelde krizlerin aşılması noktasında birliktelikler imza atılırken diğer siyaset diyebildiğimiz nükleer akkuyu santralinin açılması, Rus turistlerin Türkiye'ye koronalara rağmen gelmeleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmemesi gibi, Türk akımı projesi gibi birçok önemli projelerde de kazan kazan çerçevesinde bir ilişki içerisinde olduğu biliniyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Putin ile yapmış olduğu telefon görüşmesinin bu kriz bölgelerine yönelik geliştirilen siyaseti de birliktelik anlamına gelebilecek ilişkilerdeki ilişkileri de kapsayan bir telefon görüşmesi yapıldığını düşünüyorum. Bu kapsamda hem Suriye hem ekonomik anlamdaki ilişkiler hem de Libya'daki gelinen noktayla alakalı görüşmelerin yapıldığını söyleyebilirim. Çünkü Suriye coğrafyasında İdlib'de sıkıntılı bir süreçten geçiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada asla geri adım atmayacağını, Moskova mutabakatına bağlı olduğunu vurgularken Suriye coğrafyasında Esed'in bu noktaya yönelik olarak bir asker sevkiyatı içerisinde olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da Rusya'ya ait bir tüm generalin Deir ez-Zor bölgesinde PKK'ya yakın kaynaklar tarafından öldürülmüş olma ihtimali yine Rusya'nın tepkisini çeken önemli hususlardan bir tanesi. Bu husus mutlak surette bu telefon görüşmesinde gündeme geldi. Libya ile ilgili gelinen noktada Türk Dışişleri, düzeltiyorum, Milli Savunma Bakanı, Katar Milli Savunma Bakanı ve Alman Dışişleri Bakanı'nın Libya'da yapmış oldukları görüşmenin de sonucuyla ilgili bir istişare görüşmesinin de bu telefon görüşmesinde yapıldığını açıkçası düşünenlerden.
Evet, sizin de altını çizdiğiniz gibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyareti oldu. Bu ziyaretin satır aralarında neler olabilir? En son onu bir iki cümleyle alalım sizden.
Tabii Katar'da Libya'da gerçekleştirilen Katar, Türkiye, Almanya'nın katılmış olduğu ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yetkililerinin katıldığı toplantıda Türkiye'nin Katar ordusuna ve Libya ordusuna yönelik olarak bir eğitim verileceğini, bir enstitü oluşturularak Libya ordusunun gücünün geliştirileceğini ne yönelik olarak bu bölgede bir oturularak bir müzakere sürecinden geçildi. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Aslında Libya'da Kaddafi'den sonra oluşturulan boşluğun ortadan kaldırılması, Nation Building Process dediğimiz millet inşa sürecinin tekrardan devreye alındığını ve Libya silahlı kuvvetlerinin, Libya bürokrasisinin ayağa kaldırılması noktasında bir takım hamlelere önümüzdeki süreç içerisinde başlanacağını açıkçası gördük. Peki. Bir de Sirte dediğimiz bölgenin silahlardan arındırılmış bir bölge haline getirilebilmesi maksadıyla da bir takım görüşmeler yapıldı. Türkiye bu konuya sıcak baktığını Sayın Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nün ağzından uluslararası bir haber kanalına verilen mülakatta açıkladı. Yani Sirte silahlardan arındırılarak her iki tarafında Sirte'den silahlarını çekmesi noktasında. Gelen haberler Hafter ve ekibinin Sirte'nin silahlardan arındırılması noktasındaki siyasete pek de sıcak bakmadığını gösteriyor. Tabii bu durumda Libya siyasetinde Almanya'nın bir teklifi olan Sirte'nin silahlardan arındırılması noktasına sıcak bakılmayıp da çatışmaya yönelik olarak sürekli olarak buraya bir silah sevkiyatı sağlanırsa Libya'nın Almanya'daki desteği de Ulusal Mutabakat Hükümeti yönünde Türkiye gibi, Katar gibi, Malta gibi, Libya, İtalya gibi, İspanya gibi, İngiltere gibi mevzi değiştirecektir diye konuyu bağlayabilirim.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Güvenlik ve strateji uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.